9. ayrım, sayfa 116. Mahmut Şevket Paşa Avrupa'daki her 3 Osmanlı ordusunun, yani başkentteki 1. ordu, Edirne'deki 2. ordu ve Selanik'teki 3. ordunun genel müfettişliğine getirildi. Hüseyin Hilmi Paşa 1909 yılının sonunda cemiyetle anlaşmazlığa düşerek istifa edince, Roma'daki Osmanlı Büyükelçisi İbrahim Hakkı Paşa onun yerini aldı ve Mahmut Şevket Paşa da Harbiye Nazırlığına atandı. Dipnot: anlaşmazlık İngiliz Lynch şirketine günümüzde Irak'ta kalan Fırat Nehri'nde geçiş hakkının tanınmasına İttihat ve Terakki itiraz edince çıkmıştı. Menteşe sayfa 21. Cemiyetin önde gelen sivil lideri Talat Dahiliye Nazırı olunca Paşa cemiyetin bir payandası olarak görevini sürdürdü. Devrimcilerin adaleti İstanbul'daki isyancılardan daha fazla kurban yaratmıştı. Yaklaşık 80 devrim karşıtı ölüm cezasına çarptırılıp idam edildi. İsyancı askerlerin yanı sıra İttihad-ı Muhammedi grubu lideri ve ateşli yayın organı Volkan gazetesinin yazarı Derviş Vahdeti, 1905'te tutuklandıkları sırada Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ı sorguya çeken Kaba Sakal Mehmet Paşa gibi eski rejim taraftarları ve hatta Sultan Abdülhamit'in tütüncü başı da idam edildi. İsyana katılan birlikler Rumeli bölgesinde yol inşaatına gönderildiler. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 173-174. Mustafa Kemal'in yaşam öyküsü yazan Hikmet Bayur, komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa'nın 19 Nisan'da İstanbul'daki genelkurmaya gönderdiği telgrafı onun kaleme aldığını söylerken herhalde haklıydı. Telgraf isyanın Osmanlı ordusunun onurunu lekelediğini söylüyor, şeriat yasalarının gereklerini yerine getiren anayasaya karşı çıkmış olanlara ağır cezalar öngörüyor ve hareket ordusunun emirlerine uyan kara ve deniz askerlerinin bağışlanacağını bildiriyordu. Aynı gün Mustafa Kemal'in hazırladığı benzer bir taslağı Hüseyin Hüsnü Paşa İstanbul halkına hitaben okudu. Dipnot: Bayur, Atatürk'ün Hayatı ve Eseri, sayfa 38-39. Kaynaklar hakkında notlar ve metin için Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 47-50. Bir fotoğrafta Mustafa Kemal elinde evrak çantasıyla Bakırköy, o tarihte Makriköy, tren istasyonunda koşarken görülüyor. Bakırköy'deki telgrafhanede Mahmut Şevket Paşa'nın emirlerini yazarken İstiklal Savaşı'na birlikte çalışacağı milliyetçi deniz subayı Hüseyin Rauf ile karşılaştı. Dipnot: Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, sayfa 142. İki subayı tanıştıran, daha Selanik'teyken gösterişli tavırlarını Mustafa Kemal'in eleştirdiği, büyük adam olma yolunda ilerleyen binbaşı Cemal'di. Cemal İstanbul'da uzun süre kalmadı. İstanbul'daki isyandan bir gün sonra 14 Nisan'da Çukurova bölgesinin en önemli kenti olan Adana'da Müslüman Türklerle Ermeniler arasında ciddi cemaat sorunları çıktı. Osmanlı Devleti'nin başka köşelerinde olduğu gibi bu bölgede de eski rejimin yıkılmasından sonra düzen bozulmuştu. Çevresini tahrik eden bir din adamı olan Başpiskopos Muşgek Ermenilere silahlanmalarını önererek Müslümanların endişelerinin artmasına neden olmuştu. Adana ve çevresindeki köy ve kasabalarda Ermenilerle çatışmalara girişildi. Yaklaşık 20 bin Ermeni ile 2 bin Müslüman öldürüldü ve kentin büyük bir kısmı yakılıp yıkıldı. Cemal düzeni yeniden sağlamak üzere Adana'ya gönderildi. Katı bir disiplinle bunu sağladı ve aralarında bir müftünün de bulunduğu 47 Müslüman ile bir Ermeni idam edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni milliyetçileri arasındaki ilişkiler en azından bir süre için düzeltildi. Cemal beldeyi yeniden yapılandırmak için kolları sıvadı ve hala o yöreni gelip geçmiş en iyi valilerinden biri olarak anımsanmaktadır. Dipnot: Gürün, The Armenian File, sayfa 166-170, Walker, sayfa 182-188, Arıkoğlu, sayfa 45-59. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'deki Osmanlı valisi olarak oynayacağı rolün tadını önce burada aldığı söylenebilir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile taraftarları İstanbul'u yeniden ele geçirince Mustafa Kemal Selanik'e geri döndü. Üçüncü ordunun kurmayı olarak Makedonya'daki Osmanlı birliklerinin her an göreve hazırlıklı olma konumlarını geliştirmeye kendini adadı. Hareket ordusuyla göreve gitmeden önce 1909 Şubat'ında Almanca bir kılavuza dayanarak piyadelerin çarpışma eğitimi için kısa bir kitapçık yayınlamıştı. Sağduyulu bir biçimde yeni eğitim şeklinin biraz karışıklık yaratabileceğini ama ordunun çarpışmalardaki etkinliğini tehdit etmeden önce bunun düzeltilmesi gerektiğini de eklemişti. Dipnot: Takımın Muharebe Talimi, Selanik 10 Şubat 1324, 23 Şubat 1909 tarihini taşıyan ön söz, broşürü Berlin Askeri Akademisi eski müdürü General Litzmann imzalı bir çalışmanın özeti olarak tanıtıyor. Atatürk'ün bütün eserleri 1, sayfa 34-36, Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 82-86. Mustafa Kemal savaş sanatıyla tutkulu bir biçimde ilgileniyordu. Dipnot: Mustafa Kemal Bingazi'deki Ayn Mansur'dan arkadaşı Salih'e, Bozok, gönderdiği 8-9 Mayıs 1912 tarihli mektupta, "Bilirsin ben askerliğin her şeyinden ziyade sanatkarlığını severim. Burada sanatın bütün icabatını tatbik edecek kadar zamana ve zamanın doğuracağı vesait vesaile, yani araç ve vesilelere malik olunursa, işte o zaman arzuyu millete mutabık bir manzarayı askeriye, yani halkın arzusuna uygun bir ordu görünümü, bütün cihanın gözlerini kamaştıracaktır" diye yazmıştı. Bozok, sayfa 165. 1912'de söyleyeceği gibi vatanın muhafazası, milletin saadeti için her şeyden evvel ordumuzun o Viyana surlarında süngüsünü saplayan ordu olduğunu dünyaya bir daha ispat lüzumuna inanıyordu. Dipnot, adı geçen eser aktarıldığı gibi. 1908'de gerçekleşen devrimin hemen ardından yeni rejim Alman hükümetinden Sultan Abdülhamit'in ilk kez 1883 yılında orduyu modernleştirmesi için görev verdiği Baron von der Goltz'un veya Goltz Paşa yeniden Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Alman şansölyesi Prens Bernhard von Bülow öncelikle Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanıyla ortaya çıkan sorunun çözülmesinden sonra göndermeyi kabul etti. 1909 Ağustos'unda Selanik'e gelen von der Goltz, yöredeki Osmanlı ordusunu eğitime başlattı. Daha sonraları Mustafa Kemal, konuk Prusyalı generalin hangi eğitim biçimini uygulamaya karar vereceğini beklemektense, kendi planını uygulamaya karar verdiğini açıklayacaktı. Milleti Müsellaha, yani silah altındaki ulus, Das Volk in Waffen adlı kitabı 1884 yılında Türkçe'ye çevrilmişti. Yazarı, büyük bilge ve düşünür Goltz'dan yararlanmak çok önemlidir. Ama Türk subaylarının ve komutanlarının ülkelerinin nasıl savunulması gerektiğini gösterebilmeleri daha da önemlidir görüşünü öne sürmüştü. Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarlarına göre von der Goltz, onun Selanik yakınındaki Vardar veya bugünkü Aksiyos Ovası'nda gerçekleştirilen talim planlarını onaylamıştı. Kesin olan, yani 3. Ordu'nun kurmay heyetinde bulunan Mustafa Kemal'in 1909 Ağustos'unun son 2 haftası boyunca talimlerin yönetildiği Cumalı'daki kampta bulunduğudur. İstanbul'daki harbiye nezaretine süvarilerden sorumlu olan Almanya'da eğitim görmüş Supi Paşa'nın komutasında süvari tugayının yürüyüşü de bu eğitime dahildi. Kendisini Supi Paşa ile tanıştıran Ali Fuat'a Cebesoy yazdığı mektupta Mustafa Kemal şöyle diyordu: "Manevradan sonra rütbem ve salahiyetim olmadığı halde fahiş hatalar karşısına dayanamadım. Paşa'yı bütün subaylar da hazır bulunduğu halde acı bir lisanla tenkit ettim, müteessir oldu. Fakat bana gücenmedi. Hareketim belki disipline aykırıdır. Fakat Almanya'da tahsil gören kumandanlık sanatına çalışmazsa görmeyenleriyle ne yapacağız? Küçükleri tarafından tenkit edildiğini gören kumandanlarımız belki çalışarak vazifelerinin ehli olurlar." Dipnot, Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 153. Supi Paşa daha sonraları İstiklal Savaşı sırasında İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'e karşı oluşturduğu hilafet ordusuna komutan olarak görev yapacaktı. Savaşın kazanılmasından sonra Ankara'da bir tren istasyonunda onunla karşılaşan Mustafa Kemal, niçin hilafet ordusunda kumandanlık kabul ettiğini sormuş ve Supi Paşa, "Size mağlup olmak için paşam" yanıtını vermişti. Dipnot, Nutuk, sayfa 298. Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 154. İltifat etmek can güvenliği sağlayan bir pasaport sayılırdı. Mustafa Kemal manevralar hakkındaki izlenimlerini gecikmeksizin yayınladı. Dipnot, Cumalı Ordugahı, Süvari, Bölük, Alay, Liva, Talim ve Manevraları, 41 Özel Baskı, Selanik, 30 Ağustos 1325, 12 Eylül 1909. Yazının meşin Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 52-83, İdemir, sayfa 17. Ama en açık düşüncelerini Selanik Gazinova lokantalarında buluştuğu arkadaşları için saklamıştı. Afet'e göre Selanik'teki bir subay kulübünde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal şöyle demişti: "İnkılabı ikmal etmek lazımdır. Bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'da yüksek sayılan kumandanları benim için yoktur. Ordu kumanda sicilleri için ben son sınır olarak binbaşıyı kabul ediyorum. Geleceğin büyük kumandanları bunlar olmak gerekir. Sicil defterlerinin binbaşıya kadar planlarını muhafaza edeceğim. Üst tarafını yaktıracağım." Dipnot, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 75. Mustafa Kemal'in üst rütbeli komutanlarından hoşlanmadığı arkadaşı Behiç'in, Erkin, anlattığı öyküden de anlaşılıyor. İnkılaptan ikinci meşrutiyet sonra erkan-ı harbiyeden erkan-ı harp subaylarına askeri meseleler gönderilir, bunların hallinde gösterilen muvaffakiyete göre sicillerine işaret edilirdi. Bir gün arkadaşlarla Beyaz Kule gazinosunda Selanik'te otururken Atatürk'ten ben, Mustafa Kemal Bey erkan-ı harbiyeden gelen meseleyi hallettin mi diye sordum. Hayır etmedim ve etmeyeceğim, ben onlara mesele vereyim demekle nefsine karşı ne kadar itimadı olduğunu göstermişti. Dipnot Bayur, sayfa 42. Silahlı kuvvetlerin canlandırılması devrimcilerin çoğunun paylaştığı bir amaçtı. Ama siyasal tutkular nedeniyle kendi aralarında bölünmüşlerdi. İstanbul'daki sorunlardan sonra cemiyet merkezine taşındığı Selanik'te 22 Eylül 1909'da yapılan kongrede bölünmeler su yüzüne çıktı. Dipnot adı geçer eser sayfa 43-46. Mustafa Kemal bu toplantıya birkaç ay önce ziyaret ettiği Trablus Şubesi'nin delegesi olarak katıldı. Arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü Aras kongrenin genel sekreteriydi. Sürekli bir başkanlık sistemi olmadığından her oturuma bir başkan seçildiği için genel sekreterlik son derece etkili bir konumdu. Daha sonraları Mustafa Kemal toplantı başkanlığı görevini sırası gelince yerine getirdiğini söyleyecekti. Dipnot Bayar, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 15. Orduda görevli subayların cemiyetle ilişkilerini sürdürmelerinin hem ordu hem de cemiyet açısından kötü olduğu savını ileri sürerek dikkatleri üzerine çekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 14-20. Mensuplarının pek çoğu cemiyet azası olan 3. Ordu günün manasıyla modern bir ordu sayılamaz görüşünü öne sürdü. Orduya dayanan cemiyet de millet bünyesinde kök salamamaktadır. Cemiyetin gereksinim duyduğu ya da üyeliklerini sürdürmek isteyen subayların ordudan istifa etmeleri gerektiğini söyleyip, askerlerin siyasal ve üye olmalarını yasaklayan bir yasanın çıkarılmasını istedi. Bu öneriye karşı çıkan delegeler İstanbul'daki isyanın cemiyet ile ordu arasında sıkı bağlar olması gerektiğini kanıtladığını ileri sürdüler. Mustafa Kemal'in bu bağları koparmaya çalışarak gerici gibi davrandığını der. Refet Bele, İstiklal Savaşı'nın milliyetçi komutanlarından adındaki bir subay üyeyi Edirne'deki 2. Ordu subaylarını yoklamak üzere göndermeye karar verdiler. 2. Ordu'nun en tanınan iki cemiyet üyesi İsmet İnönü ile Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in daha sonra kongre tarafından onaylanan önerisini desteklediler. Dipnot, Kazım Karabekir daha sonraları ordunun politikaya karışmaması konusunu kongreye bildirenin kendisi olduğunu iddia edecekti. Karabekir, editör Bozdağ, Paşaların Kavgası, sayfa 214. 2 yıl sonra askerlerin politikaya katılmasını önleyen yasa çıkarıldı. 29 Temmuz 1912 tarihinde arkadaşı Behiçe, Erkin, Libya'nın Derne bölgesinden gönderdiği mektupta Mustafa Kemal bu konuya değiniyor. Katıldığım kongrede askerleri bırakın dediğim zaman beni gericilikle suçladılar ve ölüme mahkum ettiler. Zaman ve olaylar gerçeği gösteriyor ama aynı zamanda da öldürücü bir darbe indiriyor. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 142-143, Bayur sayfa 146. Öldürücü darbe 1912'de İttihat ve Terakki'nin iktidardan düşürülmesiydi ve ölüme mahkum edilmek konusunu ise bir gece kongreden eve dönerken cemiyetin bir asker üyesinin onu öldürme girişimi olarak daha sonraları anlatacaktı. Anlaşılan Atatürk kendisini öldürmeye niyetlenen kişiyi tanımış ve bunu gerçekleştirmekten vazgeçilmişti. Yaşam öyküsü yazarlarından gazeteci Falih Rıfkı'ya göre bu saldırgan Enver'in amcası Halil idi. Dipnot Çankaya, sayfa 57-58. Birinci Dünya Savaşı'nda Mezopotamya'daki Osmanlı güçlerinin komutanı olan Halil Kut, Enver'den 3 yaş büyüktü. Bakınız Bayur, sayfa 45, not 42. Bu öykünün sonradan ortaya atıldığı kesindir. Herhalde o tarihte ateşli duygular yaşanmış, tehditler savrulmuştu ve Mustafa Kemal de bunları ciddiye almıştı. Kongrenin aldığı karar önemli bir değişiklik yaratmadı. Silah altındaki subayların siyasi görevler alamayacağı olarak yorumlandı ama yer üyelerine güvenmeyi sürdürdü. Enver ile Cemal ordudan ayrılmadılar. İkisi de başkentten uzaklaştı. Enver askeri ataşe olarak Berlin'e dönerken Cemal Adana'da huzuru sağlamaya gönderildi. Ama İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerindeki etkileri azalmadı. Mustafa Kemal de cemiyetten istifa etmedi ama 1922'de Selanik Kongresi'nden sonra olanları İttihat ve Terakki bazı eşhasıyla aramızda meşrutiyetten sonra başlayan ihtilaf-ı efkar yani fikirler çatışması nihayet derecede şiddetlendi ve tamam bu ana kadar demav etti biçiminde anlatacaktı. Dipnot ASD cilt 3 sayfa 45. Görüşlerini kongrede anlattıktan sonra Mustafa Kemal Selanik'teki görevine geri döndü. Askeri konulardaki bilgisini genişletmek fırsatı 1910 yazında bazı subaylarla birlikte Fransız ordusunun Picardy'de yapacağı manevraları izlemek üzere davet edilince karşısına çıkmış oldu. Grubun başında Mustafa Kemal'in Selanik'te kurmaylığını yaptığı topçu Ali Rıza Paşa vardı. İstanbul'daki isyanı bastırdıktan sonra tekrar askeri ateşelik görevine dönen binbaşı Fethi Okyar ile Paris'te karşılaştılar. Mustafa Kemal trenle Selanik'ten Paris'e giderken yanında 3. Ordu'dan Arnavut kökenli binbaşı Selahattin vardı. Atatürk daha sonra Sırbistan sınırını geçince üniformasının bir parçası olan başındaki fesi çıkartıp kasketi giydiğini ve Selahattin'in buna itiraz ettiğini anlatacaktı. Biz sayı-i şahanede birinci mevki ile seyahat ediyor ve devleti temsil ediyoruz. Osmanlılığımız, Müslümanlığımız belli olmalıdır. Ne var ki kısa bir süre sonra tren Sırbistan'da bir istasyonda durunca Selahattin'i gören bir çocuk "Tuh, Türk!" diye bağırıvermişti ve o da çantasından çıkardığı kasketi başına yerleştirmişti. Dipnot İdemir sayfa 21-22. 1910 Eylül'ünde Schneider Silah Fabrikası'na çekilen bir fotoğrafta manevraların Türk izleyicileri sivil giysileri ve melon şapkalarıyla görülüyor. Bu ziyaret çok önemliydi çünkü Osmanlı Devleti ordusunu yeniden donatıyordu ve Fransızlar da seri ateşli top siparişinin Almanya yerine kendilerine verilmesini istiyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin aksaklıklarını bütün insanları tek düze bir kalıba sokarak düzeltmek istiyordu. Hareket ordusu İstanbul'u işgal edince bozguna uğrayan muhalefet çok geçmeden yeniden toparlanmaya başladı. Ama başkentte sıkı yönetim sürdüğünden cemiyete karşı açık bir direniş ancak kırsal kesimde ortaya çıkabiliyordu. 1910 Mart'ının sonunda Kosova'nın genelde Arnavutların yaşadığı İpek, şimdi Peç kentinin bölge valisi, yanında cemiyetin tanınmış bir subay üyesiyle pazar yerinde dolaşırken öldürüldü. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 3 sayfa 195. Bu tarih hatalı olarak 1909 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar ülkenin batı sınırlarını savunmuş olan Arnavutlar arasında ardı ardına yaşanacak iç isyan böylece başlamış oldu. 9 Haziran'da Arnavut kökenli muhalif gazeteci Ahmet Samim İstanbul'da öldürüldü ve bir kez daha cemiyet bu cinayetten sorumlu tutuldu. Hükümet gösteri ve basın özgürlüğünü sınırlayan ve bütün etnik dernekleri yasaklayan çok ağır yasalar çıkararak tepkisini gösterdi. Amerikalı tarihçi Stanford Shaw'un dediği gibi Osmanlı toplumu kamu düzeni adına anayasanın ilanından sonra Abdülhamit dönemine oranla çok daha fazla kısıtlanmıştı. Dipnot adı geçen eser cilt 2 sayfa 286. Kırsal alanlarda ordu eski görevi olan eşkıya kovalamaya geri döndü. Ama artık iktidarda olduğu ve yüksek bir ideolojiyle hareket ettiği için daha acımasız davranıyordu. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa isyancı Arnavutlara karşı sürdürülen harekatların komutasını kendi eline almaya karar verdi. Mustafa Kemal sonradan kendisinin de kurmay başkanı olarak götürüldüğünü söyleyecekti. Dipnot ASD 3 sayfa 46. Ama henüz binbaşı rütbesini bile kazanmadığı için arkadaşı Kazım Özalp'ın anlattıkları herhalde gerçeğe daha yakındır. 1910 Eylül'ünde Selanik'e gelen Mahmut Şevket Paşa, aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir kurmay heyeti düzenlemişti. Dipnot Atatürk'ten Anılar sayfa 4-5. Hepsi cemiyetin aktif üyesi olan subaylardan biri Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Nuri Jonker ve üçüncüsü ise Kazım Özalp kendisiydi. Mustafa Kemal Fransa'dan döndükten sonra Selanik'teki 5. Ordu'nun kurmaylığına 1911 Ocağı'nda atandığına göre Mahmut Şevket Paşa'ya Arnavutluk'ta aynı yılın Mart ayında katılmış olmalı. Dipnot Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri. Cilt 2 Bayur sayfa 47. Arnavut isyanı sertlikle bastırıldı ve silah kullanmaya alışkın olan halka silahlarını teslim etmeleri bildirildi. Mabey'in başkatibi Lütfü Simavi, yazık ki ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen bir hükümetin gösterdiği böyle yersiz bir şiddet, kısa bir süre sonra büyük felaketlere yol açmıştı diye not düşüyordu. Dipnot Osmanlı Sarayı'nın son günleri, sayfa 134-137. Arnavutluğun kuzeyindeki Katolik Malisiya kabilesi de isyana katıldı ve onlar da bastırıldı. Slavlara karşı bir denge unsuru olarak Abdülhamit tarafından başlangıçta desteklenen Arnavut milliyetçiliği, Müslümanlar kadar Katolik ve Doğu Ortodoks Arnavutları da kapsayarak genişleyince, Osmanlı hükümeti Müslümanların sadakatlerini seferber etmek için Padişah 5. Mehmet'in bölgeyi ziyaret etmesine karar verdi. Sultan 1911 Haziran'ında 1389'daki Kosova Meydan Savaşı'nda Sırpların yenilgiye uğratılmasının yıl dönümünde tarihi savaş meydanında uçsuz bucaksız bir Müslüman kalabalığını namaza davet etti. Bu görev için özellikle seçilmiş yerel bir Osmanlı din adamının padişahın konuşmasını Arnavutça'ya çevirme konusundaki beceriksizliği toplantının etkisini azalttı. Arnavut milliyetçiler Manastır, Kosova, İşkodra ve Yanya vilayetlerini kapsayan Batı Rumeli'nde özerk bir bölge oluşturulmasını istediler. Hükümet sınırlı reformlar yapılacağına, hatta okulda derslerin Arnavutça okutulacağına söz verdi. Ama bunlar yeterli olmadı. İstanbul'daki muhalefetin içinde çok sayıda bulunan etnik Arnavut tarafından kışkırtılan yöre halkı 1912'de üçüncü kez ayaklandı. Mustafa Kemal Arnavutluk isyanı ile ortaya çıkan siyasal sorunlar üzerine pek fazla durmamış gibi görünüyor. Daha çok istihbaratla dahil olmak üzere askeri konular üzerinde duruyordu. Çünkü Arnavutların komşu ülkelerden silah sağladıkları herkesçe bilinen bir sırdı. Bir rapora göre Avusturya-Macaristan sınırında görev yapan bir Osmanlı subayının yardımıyla gizlice Bosna'ya geçti. Ona yardım eden binbaşı Fevzi, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mareşal Fevzi Çakmak olarak Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecekti. Dipnot, Bayur, sayfa 30-31. Bosna'ya yapılan gizli yolculuğun tarihini 1908 Kasım'ı olarak veriyor ve Mustafa Kemal'in Fevzi ile daha ileri bir tarihte Avusturya'nın Bosna Hersek'i ithak etme sorununun çözülmesinden sonra buluştuğunu ima ediyor. Eğer gerçekten yapıldıysa bu gizli yolculuğun Mahmut Şevket Paşa'nın Arnavutları sindirmek için üzerlerine yürüdüğü sırada yapılmış olması daha mantıklıdır. Ne var ki politika üzerinde durulmazken şapka konusu üzerinde duruluyordu. Kazım Özalp'ın anlattığına göre ordu karargahı Arnavutluğun kırsal kesiminde kurulunca Mahmut Şevket Paşa bir kısmı tepesi bastırılmış fes, diğerleri ucu püsküllü yerel dağcık asketi giyen subayların düzensiz kıyafetleri karşısında şaşkına dönmüş. "Bu serpuş işine bir çözüm bulunmalıdır," diye emretmiş paşa. "Sen ne dersin?" diye sormuş. Söylendiğine göre Mustafa Kemal "şapka kabul edilmelidir," diye yanıtlamış. Şapka batılılığın bir simgesiydi ama bu seçim çok ileri bir adımdı ve genel kanı subayların kazaklarınki gibi kürk başlıklar yani kalpak, askerlerin ise sipersiz kasketler giymesi gerektiği yolundaydı. Dipnot, Özalp, sayfa 4-5. Mustafa Kemal Selanik'e dönünce Osmanlı ordusunda görevli bir Alman subayın komutasındaki 15. Topçu Alayı'nın talimini izledi. Arnavutlara karşı girişilen harekatların başarısı konusunda Alman subay kendisini kutlayınca Mustafa Kemal, "Türk ordusu vatanı dış tecavüz ve istiladan, milleti taassup ve fikir esaretinden kurtardığı gün vazifesini yapmış olacaktır," diye yanıtladı. Ona göre Türk milleti batı dünyasından çok geride kalmıştı ve ana amaç çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak olmalıydı. Dipnot, Bıyıklıoğlu, sayfa 93, not 36. Mustafa Kemal zaman zaman başkalarının dediklerini dinlerdi. Sözlerine herkesten çok kulak verdiği kişi, eğitim gördüğü askeri veteriner okulundan atılmış ve devrimci faaliyetlerinden dolayı kısa bir süre hapis yatmış, Diyarbakır doğumlu bir aydın olan Ziya Gökalp idi. Çağdaşlarından birçoğu gibi Gökalp'li Fransız yazarlardan esinlenmiş ve en çok sosyolog Emile Durkheim'ın 1858-1917 etkisinde kalarak dinin sosyal bütünleşmeyi sağladığı kavramını geliştirmişti. Gökalp, dinin her bir ulusal toplumda özgül kalan kültürün kaynağı olduğuna, bilim ve teknoloji demek olan uygarlığın ise evrensel olduğuna inanıyordu. Başlangıçta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin diğer üyeleri gibi ortak bir Osmanlı vatanseverliğini savunuyordu. Dipnot, Uriel Haight, Foundations of Turkish Nationalism, Luzak, Londra 1950-32. Ama kısa bir süre sonra etnik kökenler yerine ortak kültür ve dile dayalı, batı kaynaklı bir Türk milliyetçiliğinin en önde gelen ideologu oldu. 1909 yılında Selanik'e davet edilen Gökalp İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi'ne üye seçildi. Dipnot, Gövsah, sayfa 152. Kristal Gazinosu'nun hayranlarıyla buluşurdu ve Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarlarından Enver Behnan Şapolyo'ya göre Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ne öğreteceği milliyetçilik ve halkçılık prensiplerini ondan öğrenmişti. Dipnot, Şapolyo, sayfa 68-69. Çok uluslu zengin Selanik kentinin Osmanlı yönetimi altındaki son yılları bir düşünsel kaynaşma dönemiydi. Türk milliyetçiliği ideolojisi İstanbul'da hem İslam tarihinde Türklerin rolünden söz eden batılı oryantalistlerin hem de Rus İmparatorluğundan kaçan Türk kökenlilerin Panslavizm fikrinden esinlenerek geliştirdikleri görüşlerin birleşmesiyle güçlenirken bu ülkeler Selanik'te Balkan halklarının milliyetçiliğiyle temas sonucu keskinleşiyordu. Genç Kalemler adlı etkili bir edebiyat dergisi, dili Arapça ya da Farsça sözcüklerle genişletmek yerine yalın bir Türkçe kullanılması için kampanya başlatmıştı. Dipnot, Manastır'da Hüsnü Şiir adıyla yayınlanmaya başlamıştı. 1910 yılında Selanik'e taşındı ve 1912 Ekim'inde Osmanlı yönetimi sona erene dek yayınlandı. Ana Britannica, 9. cilt sayfa 368. Ziya Gökalp'le Türkçe konuşan bütün insanların birleşmesini öngören Panturanist romantik ideolojinin şiirsel bildirisini bu dergide yayınlanmıştı. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Dipnot, Lewis, sayfa 345. Türk etnik milliyetçiliği, geleneksel İslam dayanışmasının ya da yeni öğretilerle yetişmiş gençlerin Batı uygarlığının parçası olma isteklerinin yerini almadı. Ziya Gökalp zaman içinde bu üç eğilimin bir sentezini geliştirdi. Genç devrimcilerin en önemli sorunu Batı'yı genelde kitaplardan öğrenmiş olmaları ve Osmanlı Devleti dışında kalan İslam ülkelerinin Türkçe konuşulanlarını bile hiç tanımamalarıydı. Ortaya atılan yeni fikirler cahil bir romantizme yol açarken Balkan devrimcilerinin ve Prusya militaristlerinin örnekleri de buna bir şiddet unsuru ekliyordu. Birkaç yıl içinde bu yeni ruh Jön Türk devriminin yükselen Napolyon'u diye tanımlanan Enver'in kişiliğinde canlandı. 1914 yılına gelindiğinde Enver son derece gözü pek bir macera perestti. Yurt içinde olup bitenleri biliyordu ama uluslararası güç politikası hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Enver tümüyle özümleyemediği fikirlerle sarhoş olmuştu. Buna karşılık Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü kentin eğlence dünyasında açıkça sergilediği rakı sevgisi daha güvenli bir zaaf sayılabilirdi. İçtiği rakıya karşılık Mustafa Kemal mesleğine karşı yaklaşımında son derece ayıktı. Daha sonraları şöyle diyecekti. Ordunun talim ve terbiyesiyle uğraşıyordum. Bu itibarla şifahi ve tahriri birçok tenkitler yapmak mecburiyeti hasıl oluyordu. Bu tenkidat bilhassa eski kumandanları rencide ediyordu. Bunun benim ameliyattan, yani uygulamacı, ziyade nazariyatçı olduğumdan ileri geldiğine zahip olarak mücazat, yani cezalandırma kabiliğinden 38. Piyade Alayı'na kumandan yaptılar. Bu tayin gazap yüzünden rahmet oldu. Alay kumandanlığını ifa ettiğim sırada Selanik'te bulunan tekmil garnizon kıtaatı alayın tatbikatına kendiliklerinden iştirake başladılar. Verilen konferanslara diğer zabitlerin iştiraki görüldü. O zaman Selanik'te bu faaliyetlerden şüphelendiler. Beni Mahmut Şevket Paşa marifetiyle İstanbul'a çağırdılar. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'de bir vazifeye tayin ettiler. Dipnot ASD 3 sayfa 45-46. Ali Fuat'ın Cebesoy anlattığına göre Mustafa Kemal'in İstanbul'a çağrılmasına neden olan eleştiriler 30 Haziran 1911 tarihinde 5. Kolordu Komutanı Hasan Tahsin Paşa'ya sunduğu raporda yer alıyordu. Hasan Tahsin Paşa bir yıl sonra Selanik kentini Yunanlılara teslim edecekti. Dipnot, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 155. Hasan Tahsin Paşa komutasındaki manevralar hakkında Mustafa Kemal'in raporu Selanik'teki askeri basın tarafından yayınlanınca birlik komutanlarının yeterli uygulama deneyimi olmadığı ortaya atılmıştı. Dipnot, metin için Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 105-124. Henüz binbaşı rütbesini bile almamış bir subayın eleştirilerini böylesine açığa vurması disiplin kurallarına karşı gelmek olarak yorumlandı. 13 Eylül 1911'de Mustafa Kemal İstanbul'da Genelkurmay'ın 1. Şubesine atandı. Dipnot Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 2. Selanik'teki arkadaşı Salihe, Bozok, yazdığı mektupta şikayetlerini dile getiriyordu. Başka hiç kimse bir kelime sormadı. Herkes birbirinden korkuyor. Abdülhamit devrinde olduğu gibi. Orduyu, memleketi kurtarmak için çok fedakarane çalışmak lazım. İstanbul muhiti pek mülevves, yani pis. Herkes menfaat-ı zatiyesinden, yani kişisel çıkarından başka bir şey düşünmüyor. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 125, Bozok sayfa 153. İstanbul'da birkaç gün geçirdikten sonra Mustafa Kemal Libya'daki Trablus kentine gönderildi. 17 Ekim'de arkadaşı Fuat'a, Bulca, yazdığı mektupta, "Bilirsin ki Trablus meselesi 1908'de ortaya çıktığından beri oraya gitmek teşebbüsünden geri dönülmedi" diye şikayet etti. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 127-128. Libya'ya doğru yola çıkan Şam adlı gemiye bindi ama 3 gün sonra İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edince gemiye İstanbul'a dönmesi bildirildi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 126-127, Bozok sayfa 154-155. Ve Mustafa Kemal bir süre Genelkurmay'da hiçbir şey yapmadan oturmak zorunda kaldı. Bu kez İtalyanlara karşı Libya'da savaşmak için kendisi gönüllü oldu. 15 Ekim'de yola çıkarken Mahmut Şevket Paşa'ya olan kızgınlığı hala sürüyordu. 29 Temmuz 1912 tarihinde Bingazi bölgesindeki Derne veya Darna kentinden yazdığı mektup, o tarihte Harbiye Nazırlığından istifa etmiş olan Mahmut Şevket Paşa'ya karşı eleştirilerini içeriyordu. Daha 10 ay evvel benim gibi naçiz bir kol ağasını mecburi suikut ve düçar-ı atalet etmeye ve makasit-i hafiyesini temin için etrafını saran bir sürü beyinsize kafa sallamakla demgüzar olmaya ve bir budala gibi, bir alık gibi kukla vaziyetinde entrika cereyanlarına teslimi nefis etmeye rıza göstermektense daha o zaman makamını ehline terk etmek elbette daha doğru olurdu. Dipnot adı geçen eser, sayfa 142-143, Bayur sayfa 149. Daha 10 ay benim gibi önemsiz bir kol ağasını sessiz ve hareketsiz kalmaya zorlamak ve tüm zamanını kendi çıkarları için etrafını saran beyinsizlere kafa sallamakla geçirmek ve entrikacıların elinde aptal bir kukla olmak yerine o tarihte makamını daha yetenekli kişilere bırakması çok daha doğru olurdu. Mustafa Kemal Selanik'i bir daha göremedi. Yaklaşık bir yıl sonra şehir Yunanlıların eline geçti. Durumu iyi olan Türklerin tümü kentten ayrıldı. Minareler teker teker yıkıldı. 1917 yılında Selanik'in büyük bir bölümü şimdiye dek gördüğü en korkunç yangınla kül oldu. 1923 yılından sonra kentte kalan Müslümanlar Türkiye'den sürülen Rumlarla takas edilmek zorunda bırakıldı. Kentin canlılığını sağlayan Yahudi toplumunun sayısı ve zenginliği azaldı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından yok edilene dek varlığını sürdürdü. Beton apartman bloklarıyla dolu yeni homojen Yunan kentinde 500 yıldan fazla süren Osmanlı yönetiminin çok az da olsa bazı izleri var. Bunlardan biri Atatürk'ün annesiyle birlikte yaşamış olduğu dışı pembe boyalı ahşap ev. 1937 Şubat'ında Selanik Kent Meclisi evi Türk hükümetine bağışladı. Dipnot: 12 Şubat 1937 tarihinde Selanik Belediye Başkanı'na çektiği telgrafta Atatürk, bu cemiliyakâr teşebbüsten yani cömert girişimden çok duygulandığını belirtmişti. ATTB sayfa 59. Ve halen müze olarak kullanılıyor. Evin dışındaki bir plaket Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kısa süre yaşayan Balkan Paktı'nın mimarı olarak tanıtıyor. 1955 Eylül'ünde Kıbrıs sorunu şiddetlenince Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı konusunda doğru olmayan bir haber ortaya atıldı. Ve bu bahaneyle yaşanan kanlı olayların ardından İstanbul'daki Rum toplumunun neredeyse tümü göç etti. O tarihten beri pembe ev çok iyi korunuyor. Atatürk bir daha dönüp Selanik'e bakmadı. O anda yapması gereken işler üzerinde yoğunlaşan gerçekçi bir insandı. Üstelik bu kentte yaşadığı yıllar konusunda duyguları oldukça karmaşıktı. Gençlik yılları Osmanlı yönetiminin batıda sürekli tehdit altında olduğu bir dönemde geçmişti. Kendisinin ve halkının daha güven içinde olduğu bir bölgeye enerjisini yönlendirmek için yeterince nedeni vardı.